Ekonomi, ekoloji. Hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz ve Barış Gencer Baykan.
94.9 Açık Radyo'dan bir ekonomi ekoloji programından daha merhaba. Geçen hafta belki dinleyenlerimiz hatırlayacaktır. Tabiat Kanunu izleme girişimini ele almıştık. Tabiat Kanunu ve Biyoçeşitlilik Koruma Kanunu tasarısının son 10 yılda nereden nereye geldiği, ne tür tepkilerle karşılaştığı, yaratabileceği ekolojik tahribatların boyutu ve sivil toplum örgütlerinin dikkat çektiği noktaları konuşmuştuk. Ve bir gelişme olursa da yine sizlere aktaracağımızı söylemiştik. Pelin dün Ankara'daydı. Tabiat Kanunu izleme girişimi mecliste grubu bulunan siyasi partilere bir açık davet yaptı. Kanunun genel kurula gelmeden çekilmesini talebiyle bir açık basın toplantısı düzenlediler. Kimler katıldı, neler konuşuldu, ne gibi kararlar alındı, hangi noktalar vurgulandı? Dilersen biraz senden dinleyelim Pelin.
Evet, herkese günaydın öncelikle. Dün Ankara'da bu Tabiat Kanunu izleme girişimi mecliste grubu bulunan bütün partilerin başkan vekillerini ve konuyla ilgili milletvekillerini buluşturan bir müzakere toplantısı organize etti. CHP'den grup başkan vekili Akif Hamza Çebi, MHP'den grup başkan vekili Mehmet Şandır ve onların dışında 2 MHP ve 1 CHP milletvekili toplantıya katıldı. Pervin Buldan davetliydi, BDP grup başkan vekili. O sanıyorum bu rehinelerin teslim alınmasıyla ilgili dün biraz siyasi sıcak gündem vardı. Muhtemelen onlar o sebeple katılamadılar. Ve AKP'den de 4 kişiye sandalye ayrılmıştı. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, AKP Grup Başkan Vekili Nurettin Canikli ve Çevre Komisyonu Başkanı Erol Kaya. AKP'den de herhangi bir katılım olmadı. Fakat diğer iki muhalefet partisinden katılım oldu ve şimdi genel hatlarıyla tabii bu sayıları şu anda 113'e ulaştı. Bu Tabiat Kanunu izleme girişimi platformu. Burada bu yasa tasarısında birkaç tane söyleyebileceğimiz çekinceler var. En başta da bu doğal sit alanlarının, yani koruma altında olan bütün doğal varlıkların bu korumalarının kaldırılacak olması ve üstün kamu yararı gibi muğlak, kimin nasıl karar vereceği belli olmayan bir üstün kamu yararı içinde bu alanların kullanıma açılması meselesi kabahatleriyle bu yasa tasarısında en fazla karşı olunan nokta. Şimdi bu ilgili komisyondan bu yasa tasarısı geçti. Şimdi genel kurula, meclis genel kuruluna gelmesi gündemde. Şu anda 10-12. Sıralarda, fakat muhalefet milletvekilleri bu her hafta meclise bu kanunun gelmesini bir şekilde önüne geçmeye çalışıyor. En azından bu yasama döneminde bu yasa meclise gelmesin gibi bir tavırları var. Ve tabii esas şu anda üzerinde durulan konu, bu yasa genel kurula gelmesin, komisyona geri gitsin, çevre komisyonuna ve tekrardan hem sivil toplum kuruluşlarının hem konuyla ilgili çalışan bilim adamlarının tekrardan görüşlerine başvurularak tekrardan bu yasa üzerinde çalışılsın, tartışılsın ve tabii geniş çaplı bir uzlaşma, bir mutabakat yasası haline dönüşsün şeklinde şu anda izleme grubunun bir talebi var.
Galiba Sayın Abdullah Gül'e de, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e de bir davet
evet,
etmiş.
Evet, iki hafta önce kadar bir talepte bulunulmuş izleme grubundan. Yani şu anda biz bu mevcut yasa tasarısında nelere karşıyız, hangi noktaların değiştirilmesini istiyoruz, bunları Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e anlatmak üzere bir randevu talebinde bulunulmuş. Henüz bir olumlu cevap gelmemiş. Abdullah Gül'ün programının yoğunluğu sebebiyle henüz bu buluşma gerçekleşmedi. Fakat başka bir takım düşünceler var. Başbakan Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Gül'ün Twitter hesaplarına, mail adreslerine binlerce mail ve tweet gönderilmesi gibi böyle bir yoğun operasyon, onların dikkatlerinin çekilmesi için yapılması planlanıyor ve onun dışında da sokak eylemleri yapılması gündemde. Şimdi öncelikli olarak Ankara düşünülüyor. Dün bu yapılan toplantıdan sonra izleme grubu kendi arasında da toplantı biraz şekil vermeye çalıştı. Bu Ankara'da ve İstanbul'da da eş zamanlı yapılsın mı, içeriği nasıl olsun gibi şu anda üzerinde çalışılıyor. Ama çok da geçe kalmayacak yani önümüzdeki günlerde.
Bu ay bitmeden herhalde.
Bu ay bitmeden büyük ihtimalle bu sokak eylemleri gerçekleşecek.
Çünkü öğrendiğimiz kadarıyla her pazartesi günü mecliste. Evet. Genel kurula ince konular belirlenirken orada bir şey yaşanıyor.
Evet.
Tartışma yaşanıyor hangi kanunlar gelsin diye.
Hatta meclis kapısının önünde mi yapsak gibi düşünceler de var. Hı. Daha tabii onlar netleşmedi, üzerinde çalışılıyor ama yani daha etkili ses getiren ve tabii kalabalık olması istenen bir eylem olması.
Evet, geçen haftalarda da hem İstanbul'da hem Ankara'da Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin cüllüğünü yaptığı birkaç eylem olmuştu ama sanıyorum çok ses getirmedi ve evet, herhangi bir etkisi olmadı.
Medyada da çok fazla yer almadı.
Evet, işte oradaki tartışma sivil toplum kuruluşları ile siyasi partilerin hangisinin öncülük edeceği, nasıl işbirliği yapacağı. Çünkü yani toplumda zaten sokak eylemlerine karşı bir çekince var.
Evet.
Ama bunları sivil toplum kuruluşları yapınca daha katılım artıyor. Bunu hayvanları koruma kanunundaki eylemlerde de gördük.
Hı hı.
Çünkü yani partiler çok güçlü yapılar ve orada geldiklerinde sivil toplum kuruluşları arka planda kalabiliyor. Ve
aslında dünkü tartışmanın bir boyutu da öyleydi. Yani izleme grubu biz bu eylemleri yaptığımız zaman siz muhalefet partileri CHP ve MHP siz de bunlara destek verir misiniz dediler. Yani biz dediler sizin yaptığınız bu eylemin önüne geçmek istemeyiz. Dolayısıyla sizin sivil toplum kuruluşları olarak yapmanız daha doğru ama arka planda tabii ki bu yasanın bu haliyle geçmemesi konusunda elimizden geleni yapacağız dedi. Hatta CHP olur da bu yasa tasarısı kanunlaşırsa hemen Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğini zaten dün açıkladı Akif Hamza Çebi.
Evet, bugünkü tarafta haberinde de Anayasa Mahkemesi'ne taşırız diye ara başlığıyla bunu vermiş. Peki MHP'den nasıl bir tavır geldi?
Valla MHP'den açıkçası benim beklemediğim kadar bu yasaya muhalefet edildiğini gördüm. Aslında çok bilinçli. Yani tırnak içinde söyleyeceğim, derslerine çok iyi çalışmış. Bir MHP kadrosu gördüm orada ve yani mecliste bu kadar güçlü bir muhalefet ki daha sonrasında sohbet esnasında CHP'li milletvekilleri aslında BDP'nin de onların yanlarında olduğunu, fakat işte bugün katılamadıklarını ancak yani ortak hareket etme noktasında zaten BDP'nin de hiçbir çekincesi olmadığını açıklıkla söylediler. Dolayısıyla partide çok ciddi, çok bilinçli bir bu yasa tasarısına karşı bir muhalefet eğer olur da genel kurulda görüşülmeye gelirse sırası bu yasanın çok hararetli bir tartışma göreceğiz muhalefet kanadında.
Yani doğa muhalefeti biraz birleştirdi herhalde orada.
Biraz yani öyle olmuş, biraz öyle olmuş ve şeydi yani hepsi söz aldılar, bu konuyla ilgili görüşlerini beyan ettiler. Herkes birbirini tamamlayan ve olumlayan konuşmalar yaptı. O birlik ve beraberlik açıkçası umut verdi.
En çok ihtiyacımız olduğumuz
evet,
doğru. Çevre konusunda.
Evet, kesinlikle.
Şurada ben bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Mehmet Şandır MHP milletvekili bir demeci var. Senin de aktardığın şekilde okuyacağım. Mersin milletvekilim, utanç duyuyorum. Mersin'in o güzelim sahillerinden aracınızla giderseniz dağlar delik deşik edilmiş. Yeşilin ortasında bir çirkinlik abidesi olarak mermer ocakları, güzelim koylar, nükleer santral yapacağız diye insanlara kapatıldı. Şimdi yetmiyor, şimdi de aynı güzellik içinde termik santral yapmaya çalışıyorlar diye bir açıklamada bulunuyor.
Evet.
Yani kendi illerinde, ilçelerinde ve seçim bölgelerinde de bu tahribatı görmeleri,
evet,
belki onların yani şu an olmasa bile bir seçmen baskısıyla belki seçmenleri o milletvekillerine yöneltmek. Bu gerek iktidar partisinde olabilir, gerek muhalefet partisinde olabilir.
Evet.
Seçmenleri, yurttaşları çevre konusunda sadece protesto ederek, hukuki mücadele ederek onları tabii ki çok önemli ama milletvekillerini de.
Tabii. Sonuçta o illerin seçilmiş ve işte seçerek meclise gönderdikleri insanlar bunlar. Ve kendi seçim bölgelerinde yaşadıkları, gördükleri tahribat. Gene MHP'den bir Çanakkale milletvekili vardı. Kendisi de yine Kaz Dağları'nda yaşanan şeylerden, işte bu çevre felaketlerinden bahsetti. O kısmı çok önemli. Yani kendi seçim bölgelerinde yaşanan doğa tahribatlarını bu şekilde aktarıyor ve takip ediyor olmaları da çok önemli o açıdan.
Ya öyle aslında bir izleme şey mekanizması da kurulabilir. Hangi milletvekili hangi ilden hangi yasaya evet dedi.
Aslında izleme grubu biraz onu
yapmaya çalışır mı acaba?
Yani şöyle, daha doğrusu hangi yasa gibi değil de kendi bölgelerinde yapılmak istenen o milletvekillerinin bölgelerindeki İşte doğa felaketleri, işte maden ocakları, termik santrallar. Yani sizin bunların yapılmasına ve bu doğayı tahrip edilmesine gönlünüz razı olacak mı diye önden bir 10-15 dakikalık bir sunum yapıldı. Orada da hep onların seçim bölgelerine zaten vurgu vardı o şeyde, anlatımda.
Çok önemli. Yani biz yurt dışında bazı örneklerini görüyorum. Özellikle sivil toplum kuruluşları, çevreci sivil toplum kuruluşları. Nükleer santraller konusunda örneğin, nükleer enerji konusunda siyasi partilerin bir karnesini çıkarıyorlar. Diyelim 30-40 yıllık süreçte hangi kanun geçerken, nükleerle ilgili hangi
aslında
tasa
evet,
geçerken.
Aslında evet, o da önemli.
Partiler nasıl tepki verdi? İşte iyi bir tepki verdiyse, iyi bir pozisyon aldıysa yeşil, kötü bir pozisyon aldıysa kırmızı şeklinde.
Evet.
Belki bunlar da milletvekilleri, çünkü 550 milletvekili. Ki her ilden en az iki, işte 33'e kadar çıkıyor İstanbul için, çok daha zor olsa da belki daha küçük illerde seçmeni milletvekiliyle yaklaştırmak ve bir çevre felaketi, çevre sorunu ve onu sadece bir enerji yatırımı değil de mecliste belirlenen bir kanunla tahribatın boyutunun artabileceğini de işlemek
ve bunun altında da siyasetçinin sorumluluğu olduğunu göstermek, vurgulamak açısından
evet,
önemli.
Bu kuşaklar arası bir şey. Çünkü işte 4 senelik seçiliyorlar veya 3 dönemde seçiliyorlar ama yani oradaki doğayı, insan sağlığını, faunayı, florayı 30-40 yıl, 50 yıl, 100 yıllık etkileyecek kararlar bunlar. Yani
evet,
hep
bunu
tartışıyoruz. Yani seçim dönemiyle doğanın uygun değil ya, doğanın ritmi uygun değil.
Değil,
yani,
evet.
Yani biz ona verdiğimiz felaket 4 yılı kat be kat aşıyor. Yani
doğru.
Onlarca yıllar, yüzlerce yıl ve kuşaklar arası bir etkisi oluyor. Onun için bunu vurgulamak önemli diye düşünüyorum. Kısa bir müzik arası verelim. Sonra konumuza yine enerjiyle devam edeceğiz.
Been tested. I was bone tired and I still ain't got rested. Harder than marble stone. I'm better off left alone. 'Cause I'm not the one. I'm not the one. Now you want it all, but I ain't gonna give you none, 'cause I'm not the one. Now you talk to me like I'm a kid, 'cause when your daddy said jump, your mama did. And you know, and your daddy knows, your mama knows, and I know that's wrong. So now it's time for you to move on. 'Cause I ain't the one. I ain't the one. Now you wanted it all, but I ain't gonna give you none, 'cause I'm not the one. Oh, I'm not the one. Now you thought I was normal. All these years I'm just trying to warn you. You do good to move on, 'cause it won't hurt me, honey, it ain't gonna hurt me none. 'Cause I ain't the one, I'm not the one. Now you wanted it all, but I ain't gonna give you none. I ain't the one, not the one.
...94.9 Açık Radyo'dan... ...Ekonomik Ekoloji Programı'nda kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümde... ...Tabiat Kanunu tasarısındaki gelişmeleri ele aldık. Dün bir toplantı yapıldı. Kamuoyuna basın açık bir toplantı yapıldı. Tabiat Kanunu izleme girişim temsilcileriyle... ...mecliste grubu bulunan partilerin... ...başkan vekilleri davet edilmişti. AKP bu davete icabet etmedi. MHP ve CHP katıldı. Milletvekilleri katıldı. Pelin izlenimlerini anlattı. Bugünkü Taraf Gazetesi'nde de yazısını okuyabilirsiniz. Yine programımızın başat konularından enerji, enerji, kömür, nükleer.
Evet.
Şimdi geçen gün, 4 gün önce yanılmıyorsam, Shell'in bir raporu yayınlandı.
Evet.
New Lens Scenarios diye, Yeni Lensler Senaryoları başlığı altında bir rapor yayınlandı. Türk medyası ve sıklıkça alıntıladı gördüğüm kadarıyla. Milliyet'te gördüm, Hürriyet'te gördüm.
Evet, ve büyükçe de yayınlandı
evet,
bu
yani
haberler.
Tam sayfa ya da yarım sayfaya yakın haber vardı hafta
evet.
Sonunda. Başlığı da şöyle çekilmiş, manşet değil de başlığı pardon. Petrolün tahtı sallanıyor mu? Petrolü tahtından edilecek gelişmeler diye bir spotlar var. Shell'in bu raporuna ilişkin. Analistler, uzmanlar, Shell'le birlikte çalışan uzmanlar iki alternatif senaryo yazmışlar. Birincisi dağlar diye adını verdiği klasik senaryolar. Yani bugünün evet. Daha çok mevcut durumu anlatan. İkisi de okyanuslar dedikleri alternatif senaryolar. Burada tabii en çarpıcı olan, bunu herhalde ilk başta söylemek gerekir. Hı hı. 2100 yılında enerji tablosunun nasıl değişeceğini en başta değiyor. Şöyle hemen rakamları verelim. 2100'de dünyada enerji talebinin %38'i güneş enerjisinden karşılanacak. Yalnızca %10'u petrolden karşılanacak.
Evet.
2100'de.
Evet.
Diğer enerji türlerine bakalım. Biyoyakıtlar %9,5, rüzgar %8,4, doğalgaz 7,5, nükleer 6,3, kömür 3,9. Yani bugünkünün tam tersi bir
tablo göreceğiz.
Evet. Şu an mesela 13. sıradaymış güneş enerjisi. Elektrik üretiminde enerji talebinin %10 karşılayan enerji kaynakları arasında 13. sırada.
Hı hı, hı.
100 yıl sonra %38 ile 1. sıraya yerleşiyor.
Evet.
Kömür en sona kalıyor. Yani şu an bizim harıl harıl çıkarmakta ve işlemekte ve yakmakta olduğumuz kömür 3.9'a düşüyor. Rüzgarın biraz payı bana az gibi geldi. 8.4
evet.
2100 yılında. Bu alternatif senaryoya
evet.
göre.
Biyoyakıtlar.
Biyoyakıtlar %10'a yakın.
Evet.
Başka bir önemli rakam da 2060'a kadar OECD içinde ve dışında da elektriğin yaklaşık %40'ı fotovoltaik güneş enerjisinden sağlanacak. Yani o zamanın başat enerji kaynağı herhalde yani güneş olacak. Güneş olarak görünüyor.
Evet.
Şimdiki klasik senaryodan biraz bahsetmek gerekebilir. Yani orta değil de 2030'lara yapılan bir projeksiyon var. Hidrolik kırılma fracking yani kaya gazı çıkarma yönteminin artacağını, kullanma kapasitesinin artacağını ve bunun doğal gaz fiyatlarını düşüreceği öne sürülüyor ki Amerika'da biraz da yaşanan o.
Evet.
Tabii ki yani bu konuda uzmanlığımız yok ama belki bir konukla bu konuyu
ele alabiliriz. Evet. Evet, bunun da çünkü yani çıkarılma şekli itibariyle çok ciddi doğa tahribatı yarattığı.
Evet,
biliniyor
yeraltı
şu anda.
En azından büyük etkisi evet, olduğu söyleniyor
evet.
kirlilik yakınında.
Evet.
2080 yılına kadar binek arabalarda artık akaryakıt kullanılmayacak. Herhalde güneş bilimi kullanacak ya da başka bir kaynak mı kullanacak?
Hibrit arabalar, belki olacak. Daha evet. Yaygınlaşacak.
Amerika Birleşik Devletleri 2030'a kadar enerjide kendine yeterli hale gelebilecek. Bu da herhalde
nihayet,
bir
planda. Diyelim.
Ama tabii yenilenebilir enerjilerden mi yoksa kendi...
Evet, yani tabii bu Keystone XL'ler falan hayata geçip de acaba işte yüz binlerce varil oradan yakıt sağlanmasını da hesaba katarak mı yapıyorlar tabii bu projeksiyonu?
Bir de burada benim gördüğüm iklimle ilgili herhangi bir şey yok şu an ilk baktım yani kabaca baktığımda iklimle ilgili herhangi bir şey göremedim. Evet. Belki onun da değinmek gerekebilir.
Bu ağırlıklı olarak enerjideki dönüşüm ile ilgili ama tabii burada enteresan olan şey Shell gibi dev bir petrol şirketinin bu araştırmayı yaptırmış olmasını ben ilginç buldum. Kaldı ki Greenpeace ve WWF gibi çevre örgütlerinin yoğun kampanyaları olmasaydı şu sıralarda Shell Kuzey Kutbu'nda petrol arıyordu.
Olacaktı, evet. Bir yıllık bir durdurma geçiriyor.
Bir yıllık bir erteleme söz konusu ki belki daha sonrasında da tamamen yürürlükten çıkabilir bu raporun ortaya koyduğu rakamlar çerçevesinde.
Yani 2100 şimdi aslında herhalde burada biraz zaman sorunu şimdi 90 yıl yani 87 yıl var 2100'e. Hı hı. Ama biz işte 2100'e gelene kadar önümüzdeki 50 yıl içinde fosil yakıtları, doğalgazı, petrolü, kömürü nasıl kullanacağımız belki hayatımızı, belki gezegenin hayatını, tek tek ülkelerin de değil artık dünyanın hayatını evet. İklim değişikliği yaratmak suretiyle etkileyecek. Yani bu günleri umarız bir felaket olarak görmeyiz. Tabii 2 derece, 4 derece, 6 dereceye kadar senaryoları var. Yeryüzü sıcaklıklarının ne kadar artacağı konusunda. Umarız daha şeyi bir geçiş olur. Yani felaketler, işte kıtlıkların, açlıkların, yoğun ekolojik felaketlerin yaşanmadığı bir geçiş olur ki hem buna siyasi liderler hem de ekonomik liderler ikna olurlar aslında bu rakamların yapılabileceğine ki bunun teknolojik teknolojik altyapısı yok değil. Sadece önemli olan siyasi irade.
Evet ve bu karar mekanizmalarının bu yönde yani Almanya örneği gibi.
Evet.
Yani bunu hem siyasi hem toplumsal bir kararla biz bu enerji dönüşümünü yapıyoruz. Kararlılığını göstermek herhalde en başta.
Türkiye'de de herhalde bunu talep etmek gerekiyor. Türkiye'nin enerji dönüşümünü bir an önce geçmesini ki biz birazdan da göreceğiz. Hala geçen hafta açıklamaları vardı yetkililerin. Biz 2020'ye kadar kömürü kullanmak zorundayız. Yoksa Kyoto ikinci devre hayata geçecek ve bize çivi çaktırmayacaklar gibi bir çok doğru bulmadığım bir kanı var. Hı hı. Yani şu an herhalde öyle bir şey gözükmüyor ama biz 2000'ye kadar kömür kaynaklarımızı maalesef gerek Çinlilerle gerek Birleşik Arap Emirlikleri yaptığımız son anlaşmalarla hızlı bir şekilde kömürü keşfettik, çıkarıyoruz.
Evet. Şimdi kömürü yeniden keşfettik.
Kömürü yeniden keşfettik.
Yani. Evet.
Avrupa Birliği'nde bir rapor açıklandı. Avrupa Sağlık ve Çevre Birliği. Kömürün yarattığı hava kirliliğinin sağlığa ve ekonomiye zararını araştırdı. Kömürün Avrupa'ya bedeli 54.7 milyar avro. Bugünkü Taraf Gazetesi'ni aktarıyorum.
Evet.
Avrupa ve Sağlık Çevre Birliği'nin bu
raporu
kömürlü santraller bizi nasıl hasta ediyor?
Hı hı. Evet. Sağlığa zararlar.
Erken
var.
Doğum 18.247. Bronşit 8.500 kişi. 4 milyonun üstünde kayıp iş gününe. Yani hem sağlığa hem ekonomiye büyük bir etkisi var.
Evet.
Araştırmaya Türkiye, Hırvatistan ve Sırbistan da dahil edildiğinde 55 milyar avroya yakın bir rakam çıkıyor.
Ve enteresan bu raporun açıklandığı gün dün ben en son gördüğümde bu Çin'de gene bir kömür madeni göçü kazası yaşandı. En son benim gördüğüm 21 ölü vardı. Belki daha sonrasında sayı artmış olabilir. Her ne kadar bu Avrupa için söylenmiş olsa da bu rakamlar Çin'de çok ciddi sağlık sorunları yaşanıyor. Bu hem evlerde hem sanayide kömürün çok yoğun şekilde kullanılıyor olmasından. Yani aslında belki biraz daha gelişmekte olan ülkelere yönelik de bu raporlar yapılsa, bu projeksiyonlar hazırlansa çok çok daha büyük yani Avrupa'nın kat be kat üstünde rakamlar göreceğimiz
kesinlikle. Greenpeace'in Hindistan için yaptığı bir rapor var. Ağır sanayinin ve termik santrallerin neden olduğu 100 bin ölümden bahsediliyor. Yıllık 100 bin ölümden. Termik santrallerin ve kirli sanayilerin. Yılda yaklaşık 4 milyar doların da hastanelerde tedavi için, bu insanların tedavisi için hastalanan...
Ve bu sadece Hindistan sadece için bu rakam.
Evet, hastalanan insanların tedavisi için 4 milyar doların. Yani 100 bin ölüm 4 milyar dolarda yıllık bir sağlık ekonomiye gideri. Yük. Evet. Bu raporlar artıyor. Kirlilik ve ekonominin, kirlilik ve sağlığın ilişkisi biraz daha ortaya çıkıyor. Diyerek bugün de sözü kapatalım, programı kapatalım.
Haftaya görüşmek üzere diyelim.
Ekonomi, ekoloji. Hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz ve Barış Gencer Baykan.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.